Ayrım 34, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell. Sayfa 410. 33. Bölüm. Wallander cumartesi sabahı Linda'yı aradı. Gün doğumuyla uyanmıştı fakat sonra saat 8'e kadar uyumayı başarmıştı. Kahvaltısını bitirince Linda'nın Stockholm'daki evini aradı. Linda'yı uyandırdı. Linda ona dün gece neden evde olmadığını sordu. Telesekretere bıraktığı numarayı iki kere aramıştı fakat iki seferde de hat meşguldü. Wallander ona doğruyu söylemeye karar verdi. Linda hiç sözünü kesmeden onu dinledi. ''Hayatta aklıma gelmezdi.'' dedi. ''O kalın kafanda benim tavsiyeme uyacak kadar beynin olduğuna inanmazdım.''
''Kendimce şüphelerim vardı.''
''Artık yok ama.'' Linda Elvira hakkında sorular sordu. Uzun süre konuştular. Linda onun adına sevinmişti. Gerçi Wallander soğukkanlı takılmaya çalışıyordu. Herhangi bir anlam yüklemek için henüz çok erkendi. Şimdilik bir cuma gecesini yalnız geçirmemiş olmak yeterliydi.
''Doğru değil.'' dedi Linda. ''Seni tanıyorum. Bunun gerçek bir ilişkiye dönüşmesini istiyorsun. Ben de öyle.''
Sonra Linda konuyu değiştirdi. ''Gazetedeki resmi gördüğümü bilmeni isterim. Biraz şoke oldum. Restoranda birisi gösterdi. Baban mı?'' diye sordu.
''Sen ne dedin?''
''Hayır demeyi düşündüm ama demedim.''
''Ne iyisin.
Doğru olamayacağına kanaat getirdim.''
''Doğru değil zaten.''
Wallander ona olayın aslını ve hakkındaki soruşturmayı anlattı. Linda'ya eninde sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağından emin olduğunu söyledi.
''Şu anda bunu duymak benim için önemli.'' dedi Linda. ''Şu anda çok önemli.''
''Neden?''
''Nedenini söyleyemem, henüz değil.''
Wallander'in merakı kabardı. Son birkaç aydır Wallander, Linda'nın gelecek planlarını yepyeni bir mecraya saptığını düşünüyordu. Fakat hangi yöne akacaktı? Wallander'in hiçbir fikri yoktu. Konuyu açarsa her zamanki gibi değiştirirdi. Sonunda Linda'nın bir daha ne zaman üstada geleceğinden bahsederek konuşmayı sonlandırdılar. Linda Kasım ortasında gelebileceğini, ondan önce hiç vakti olmadığını söyledi. Wallander telefonu kapattı ve gerçek bir iş bulup üstada yerleşmeyi düşünüp düşünemeyeceğini merak etti. Aklında bir şey var diye düşündü ancak her nedense bana anlatmıyor. Linda'nın ne peşinde olduğunu tahmin etmeye çalışmak anlamsızdı. Wallander saate baktı. Saat 8:20 geçiyordu. Martinson birazdan bilgisayar uzmanı Alfredson'u Stockholm'den alacaktı. Wallander bir gece önce modelin nasıl habersiz restorana geldiğini düşündü. Keşfinden çok emin görünüyordu. Wallander Martinson'a haber vermeliydi ancak içinden bir ses onun Martinson'la gereğinden fazla iletişime geçmemesi gerektiğini söylüyordu. Höglund'un ona söyledikleri kafasına takılmıştı. Bazı şüpheleri vardı çünkü bunların doğru olmasını istemiyordu. Güvenilir bir arkadaş olan Martinson'u kaybetmek çalışma ortamının sonu olurdu. Bu ihanete dayanamazdı. Wallander tıpkı Rüdberg'in onu eğittiği gibi Martinson'u iyi eğittiğini sanıyordu. Fakat Wallander hiçbir zaman Rüdberg'in otoritesini devirmek güdüsüne ya da arzusuna kapılmamıştı. Teşkilat arı kovanına dönmüş diye düşündü sinirli. Sırf kıskançlık, dedikodu ve entrika. Bunların dışında kaldığımı hayal ederdim hep ama anlaşılan ben de o akıma kapılıp sürüklenmişim. Ben şimdilerde arkamdan yerime gelecek kişinin gittikçe sabırsızlandığı bir lider oldum. İsteksizliğini yenip cep telefonundan Martinson'u aradı. Sonuçta Modin gecenin bir vakti babasını ta Lüderup'tan oraya araba kullanmaya zorlamıştı. Onu ciddiye almak zorundaydılar. Hatta belki Modin Martinson'la temasa geçmiş olabilirdi. Ama eğer geçmediyse Wallander'in telefonu önemli olabilirdi. Martinson arabayı yeni park etmiş emniyete doğru yürüyordu. Modin onunla daha temasa geçmemişti. Wallander durumu kısaca açıkladı.
''Biraz garip.'' dedi Martinson. ''Bilgisayara erişimi yokken bunu nasıl düşünmüş olabilir?''
''Ona sorman lazım.''
''Kurnaz biri.'' dedi Martinson. ''Belgelerin bir kısmını kendi bilgisayarına kopyalamışsa hiç şaşırmam.''
Martinson Modin'i arayacağını söyledi. Öğleden sonra tekrar konuşmak üzere sözleştiler. Wallander Martinson'un son derece normal konuştuğunu hissetti. Ya bu kandırmaca oyununda benim hayal ettiğimden çok daha iyi ya da Höglund'un bana söyledikleri doğru değil diye düşündü. Wallander 9'a çeyrek kala emniyete geldi. Odasına girince masasına bırakılmış bir not buldu. Acil bir iş çıktı yazdığını okudu. Not Hanson'un hızlı el yazısıyla yazılmıştı. Wallander iş arkadaşının daha etkin iletişim kuramaması üzerine iş geçirdi. Bir iş onun alameti farikasıydı. Asıl soru o işin neye atıfta bulunduğunu çözmekti. Kantindeki kahve makinesi tamir edilmişti. Nübek kahvaltı ediyordu. Wallander karşısına oturdu. ''Eğer bana vertigon nasıl diye sorarsan kalkar giderim.'' dedi Nübek. ''Pas geçiyorum öyleyse.'' ''İyiyim.'' dedi Nübek. ''Keşke emekliliğim elini çabuk tutup hemen gelse diyorum sadece. Gerçi para sıkıntısı olacak.'' Wallander bunun doğru olmadığını biliyordu. Nüyberg yorgun ve tükenmişti fakat muhtemelen emekli olmaktan korkuyordu. Doktordan Landahl hakkında herhangi bir haber var mı? Feribot Üstad'a varmadan yaklaşık 3 saat önce ölmüş. Sanırım bundan şunu çıkarabiliriz. Onu öldüren her kimse o da Feribot'taymış. Atlamadıysa tabii. Benim açımdan bir hataydı diye itiraf etti Wallander. İnmelerine izin vermeden önce bütün yolcuları kontrol etmeliydik. ''Hepimizin yapması gereken başka bir kariyer seçmekti.'' dedi Nüyberg. Wallander onu kendi haline bırakmanın en iyisi olduğuna karar verdi. Kolay bir seçenekti bu. Çünkü onu hiçbir zaman herhangi bir yöne yönlendirmesi gerekmiyordu. Nüyberg her zaman titizdi, çok düzenliydi. Ve bir vakanın hangi açılarının en acil olduğunu, hangilerinin bekleyebileceğini çok iyi tespit ederdi. ''Düşünüyordum da.'' dedi Nüyberg. Wallander kulağını dört açıp bekledi. Nüyberg en can alıcı gözlemlerde bulunmak gibi garip bir yeteneğe sahipti. Birden fazla kez bir soruşturmanın yönünün değişmesine yardım ettiği görülmüştü. ''Ne düşünüyordun?'' ''Morga bırakılan o elektrik rölesi, Çit'in oradaki el çantası, ATM'nin önüne geri bırakılan iki parmağı eksik ceset, tüm bunlara bir anlam vermeye, parçaları bir düzene oturtmaya çalışıyorduk, doğru mu?'' Wallander başıyla onayladı. ''Deniyoruz, uğraşıyoruz ama iyi gitmiyor, en azından şimdiye kadar.'' Nüyberg devam etmeden önce kasesindeki müslinin en son kırıntılarını topladı. ''Höglund'la dün konuştum. Toplantıda konuştuklarınızı anlattı. Anlaşılan bu soruşturmadaki çifte anlamların altını çizmişsin. Olaylarda hem kasti hem rastlantısal bir şeyler olduğunu söylemişsin, doğru mu?''
''Öyle de denebilir.''
''Eh peki bunu bir adım ileri götürüp burada hem bir planlama hem tesadüf işliyor desek nasıl olur?''
Wallander'ın söyleyecek bir sözü yoktu. Nüyberg'in devam etmesini bekledi.
''Derken aklıma bir fikir geldi. Ya biz olanları fazla yorumluyorsak, önce taksicinin ölümünü sandığımız kadar önemli olmadığını düşündük. Peki ya bu diğer olaylar için de geçerliyse? Ya olanların çoğu bizi yolumuzdan saptırmak içinse?''
''Özellikle ne düşünüyorsun?''
''Mesela şu elektrik rölesini.''
''Yani sence Falk'ın ölümüyle Höckberg cinayeti arasında hiçbir bağ yok mu diyorsun?''
''Hayır ama sanırım birisi bizim Falk'ın bunlarla olduğundan daha fazla alakası olduğunu düşünmemizi istiyor.''
Wallander'in ilgisi uyandı.
''Ya da cesedinin tekrar ortaya çıkışına ne demeli? Ya bunun hiçbir anlama gelmediğini varsayarsak? O zaman nereye varırız?''
Wallander bunu bir düşündü. ''Bizi bir bataklıkta bırakır. Sağlam zemine varmak için ayağımızı nereye atacağımızı bilemeyiz.''
''İyi bir örnek oldu.'' diyerek onayladı Nüyberg. ''İyi benzetmeler konusunda kimse Rüdberg'in eline su dökemez zannederdim. Ama sen ondan daha zeki misin diye düşünmeden edemiyorum.'' ''Bir bataklığın içinde debeleniyoruz. Tam da birilerinin olmamızı istediği yerdeyiz.''
''Yani sağlam bir zemin mi bulmalıyız?''
''Mesela şu giriş kapıları konusunu düşünelim. Neden dış kapı zorlandı da iç kapı kolayca açıldı? Anlayacağız diye kendimizi helak ettik.''
Wallander, Nüyberg'in nereye doğru gittiğini görebiliyordu. Kendisi böyle düşünemediği için sinirlendi.
''Yani kapının kilidini her kim açtıysa sırf kafamızı karıştırmak için mi dış kapıyı zorladı? Bunu mu demek istiyorsun?''
Bana en iyi açıklama bu gibi görünüyor.
Bunu şu ana dek kendim göremediğim için utandım bak şimdi, dedi Wallander.
Her şeyi sen akıl edemezsin.
Gözden kaçırdığımız başka açılar var mı?
Hayır, sadece dikkatlice adım atmalı ve her gelişmeyi ölçüp biçmeliyiz. Önemli mi değil mi diye karar vermeliyiz.
Nüyberg ayağa kalkıp konuşmanın sona erdiğini belli etti. Lavaboya yürüyüp tabağını yıkadı. Wallander'in kantinden çıkmadan önce son duyduğu şey Nüyberg'in fırçanın ucundaki eprimiş kıllardan şikayetiydi. Wallander Hanson'un odasının önünde durdu, kapı açıktı. Hanson ganyan kuponu dolduruyordu. Wallander içeri girmeden önce kapıyı tıklatıp adamın kuponları ortadan kaldırmasına fırsat verdi.
Notunu gördüm, dedi. Mercedes Van vardı ya, bulduk, dedi.
Hanson küçülmek bilmeyen belge dağının arasında aranırken Wallander kapının eşiğine yaslandı.
Söylediğini yaptım. Kayıtları dün tekrar gözden geçirdim. Malmö'den küçük bir araç kiralama firması sonunda bir çalıntı araç ihbarında bulundu. Çarşamba günü iade edilmesi gereken lacivert bir Mercedes Van.
Kiralayan kişi hangi ismi kullanmış?
Bak buna şaşıracaksın, dedi Hanson. Adamın adı Fu Cheng.
American Express ile ödeme yapan hani.
Aynen.
Wallander kasvetli kasvetli başını salladı. Onlara yerel bir adres vermiş olmalı.
Hotel St. Jürgen.
Fakat şirket araştırmış ve o isimle orada kalan biri yokmuş. Wallander kaşlarını çattı. Çok garip. Bu Fu Cheng eğer orada kalıyorsa soruşturma riskini almaz.
Olası bir açıklama var, dedi Hanson. St. Jürgen'de Asyalı görünümlü bir adam kalıyormuş. Adı Andersen'miş. Danimarka'dan geldiğini söylemiş. Araba kiralama şirketi verdikleri tarifi otelle karşılaştırmışlar. Aynı adam olduğundan eminlermiş.
Odanın parasını nasıl ödemiş?
Nakit.
Onlara bir ev adresi vermek zorunda kalmıştır. Hanson belge yığınında başka bir kağıt aradı. O fark etmeden bir kupon yere düştüğünde Wallander görmemiş gibi yaptı.
İşte bulduk. Fettbaek'te bir adres.
Gidip kontrol eden olmuş mu?
Araç kiralama şirketi son derece ısrarcı çıktı. Van kesinlikle çok değerliymiş. Fu Cheng'in yazdığı isimde bir sokak yok.
İzler de burada sona eriyor, dedi Wallander.
Aracı aramaya devam ediyor muyuz?
Wallander karar vermek için hiç uzatmadı. Bunu şimdilik askıya al. Yapacak daha önemli işlerim var. Oraya geri döneceğiz. Hanson belge yığınını gösterdi.
Aynı anda şu diğer işleri nasıl kotaracağımı hiç bilmiyorum.
Wallander'in kronik yetersiz polis personeli başlıklı bir konuşmaya girmeye hali yoktu.
Sonra konuşuruz, dedi ve çıktı.
Masasına bırakılan en yeni belgelere hızlıca bir göz attı, sonra paltosunu giyip Alfredson'u kolaçan etmeye gitti. Robert Modin'le tanışmaları nasıl gidecek diye de merak ediyordu. Ancak direksiyon başına geçince motoru hemen çalıştırmadı. Aklı Elvira'ya kaydı. Bu kadar iyi hissetmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Doğru olduğuna inanmak zordu. Fakat Elvira gerçekti, Serap değildi. Wallander onu arama dürtüsüne karşı koyamadı. Cep telefonunu çıkarıp çoktan ezberlediği numarayı çevirdi. Kadın üçüncü çalıştan sonra telefonu açtı. Elvira sesini duyduğuna sevindiğini söyledi. Fakat Wallander onu bir şeyin ortasında böldüğünden emindi. Ne olduğunu kurcalayamadı ama orada bir şey vardı. Beklenmedik bir kıskançlığa kapıldı fakat bunu sesine yansıtmadı.
Dün gece buraya geldiğin için tekrar teşekkür etmek istedim.
Ah, hiç gerek yoktu, çok tatlısın.
Dönüş yolculuğu iyi miydi?
Neredeyse bir tavşanı eziyordum ama onun haricinde her şey yolundaydı.
Ben odamdayım ve sen cumartesi sabahları ne yapıyorsun diye merak etmiştim ama seni rahatsız etmiş olabilirim.
Hiç de değil, evi temizliyordum.
Belki de yanlış zamanda aradım, seni çok tutmayayım. Bu hafta sonu zamanın var mı buluşsak?
Yarın benim için daha iyi olur. Bugün öğleden sonra tekrar arayabilir misin?
Wallander arayacağına söz verdi. Sonrasında oturup cep telefonuna baktı. Elvira'yı rahatsız etmişti. Sesinden belliydi bu. Bazı şeyleri kafamda kurup duruyorum diye düşündü.
Bu hatayı bir kere Bayi Bay'la yapmıştım. Hatta ona haber vermeden Riga'ya bile gittim. Sırf şüphelerimi haklı çıkarmak için. Ama hayatında başka bir erkek yoktu, yanılmıştım. Elvira'nın söylediklerine inanmak zorundaydı. Kadın temizlik yapmakla meşguldü, başka bir şey olamazdı. Wallander öğleden sonra telefon ettiğinde normale dönmüş olacaktı. Wallander arabasını Runnerström Storg'a sürdü. Düşüncelere dalmış halde arabada oturuyordu ki birisi camı tıklattı. Martinson gelmiş gülümsüyor, bir torba tatlı çörek gösteriyordu. Wallander onu gördüğüne neredeyse mutlu oldu. Normalde günün olaylarını tartışırlardı ama arabadan inince hiçbir şey demedi. Kestiriyor muydun? Düşünüyordum dedi Wallander kısaca. Alfredson burada mı? Martinson kahkaha attı. Asıl komik olan adam cidden adaşına benziyor ama sadece dıştan. İçten bakarsan ondan komedyen çıkmaz. Modin de burada mı? Saat 1'de onu alacağım. Karşıdan karşıya geçtiler ve merdivenlerden çıkıp durdular. Alfredson detaycı bir tip dedi Martinson. İyi olduğundan eminim. Hala bizim bugüne dek yaptıklarımızın üstünden geçiyor. Karısı dakika başı arayıp evde olmadığı için onu azarlıyor. Ben sadece bir merhaba diyeceğim dedi Wallander. Sonra Modin buraya gelene kadar ikinizi yalnız bırakacağım. Ne yaptığını söylemişti bu arada. Tam bilmiyorum ama sanırım geri kalan şifreleri de kırdığını söyledi. İçeri girdiler. Martinson haklıydı. Alfredson garip bir biçimde komedyen adaşına çok benziyordu. Wallander gülümsemeden edemedi. Morali düzelmişti. Bu kadar kısa sürede hemen gelebildiğine çok sevindik dedi Wallander. Bir seçim hakkım olduğunu bilmiyordum dedi Alfredson aksi aksi. Tatlı çörekler aldım dedi Martinson. Biraz iyi gelebilir. Wallander derhal oradan ayrılmaya karar verdi. Ancak Modin yerine geçince orada olmasına değecekti. Modin buraya gelince beni arayın dedi Martinson'a. O zaman dönerim. Alfredson bilgisayarın başında oturduğu yerde heyecanla bağırdı. Falk'a bir mesaj var dedi. Wallander ve Martinson şöyle bir bakmak için yaklaştı. Küçük bir ikon e-posta geldiğini gösteriyordu. Alfredson e-postayı aldı. Mesaj sana dedi şaşkınlıkla ve Wallander'a baktı. Wallander gözlüğünü takıp mesajı okudu. Modin'den gelmişti. İzimi buldular. Yardıma ihtiyacım var. Robert. Kahretsin dedi Martinson. Arkasından izlerini hep temizlediğini söylüyordu. Bir tane daha olmaz diye düşündü Wallander çaresizce. Bir tanesi daha çıkarsa baş edemem. Merdivenleri çoktan yarılamıştı. Martinson da arkasındaydı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Martinson'un arabası daha yakındı. Wallander tavana polis sirenini taktı. Son sürat üstattan çıktılar. Saat 10:30'tu.
34. ayrımın sonu. Sayfa 420.